Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bugün de Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Bugün dış siyasetteki gelişmeleri, iç siyasetteki bağlantılarıyla birlikte ele alacağız, değerlendireceğiz. Mavi Vatan'ı, aktörlerini, bölge ülkeleriyle yaşanan krizi konuşacağız. İddia edildiği gibi bu krizlerin sebebi iç politikada tabana mesaj vermek mi, iç politikada destek kazanmak mı, yoksa farklı dinamikler mi devrede? Türkiye'nin yeni ortakları ya da eski ortakları, yeni düşmanları, bunların hepsini, bu denklemi, dengeyi, Doğu Akdeniz'de oluşan yeni dengeyi konuşacağız. Elbette bir konuğum var. Bölgeler Arası Çalışmalar Merkezi Araştırmacısı Yektan Türk Yılmaz. Yektan Bey, hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk efendim.
Yektan Bey, isterseniz bu birazcık geriye gidelim. Mavi Vatan'dan başlayalım. Çünkü bütün fırtına Mavi Vatan üzerinden kopuyor gibi görünüyor. Bir anda Türkiye'nin gündemine son birkaç yılda Cem Gürdeniz'le, Cihat Yaycı ile birlikte bu kavram girdi ve ardından da biz Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de, Ege'de tabiri caizse kükrerken gördük. Özellikle Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs'a, Kıbrıs'a, benzer şekilde Fransa'ya yedi düvele meydan okuyor. Hatta savaş tantanları da çalınıyor. En yüksek ağızdan gerekirse savaşırız açıklamaları geliyor. Ardından yine masaya işaret ediliyor, müzakere deniliyor. Böyle karman çorman, çok da hatları belli olmayan bir imaj var ama aslında meselenin arkasında ne yatıyor? Biz neyle karşı karşıyayız?
Evet, Gülten Hanım, bir defa bu çok zor bir, zor derken çok katmanlı bir soru soruyorsunuz. Ve dolayısıyla cevap da bu katmanlı bir cevap olmak durumunda. İlk başta yani şu olmadığını söyleyebilirim. Yani çok sıkça yapılan, çok sıkça söylenen bir söz, çok sıkça yapılan bir argüman bu. İşte hükümet, yani Türkiye'nin bu adımları, bu hamleleri iç siyasette yönelik. Ya içeride sıkıştığı için bunu yapıyor, ya içeri mesaj vermek için yapıyor. Bu tür argümanlar maalesef çok yaygın. Özellikle Türkiye üzerine İngilizce yazan, yani bu Türkiye kamuoyuna yönelik, yani Türkiye'deki Türkiye kamuoyuna yönelik olmayan yayınlarda da, platformlarda da benzer argümanlar çok sıkça yapılıyor. Bence bu ilk başta en, yani çok sorunlu bir argüman bu. Çok sorunlu bir iddia bu. Bence eğer bir şey iddia edilecek değilse, Türkiye'nin geldiği durum itibariyle, özellikle son bir yıl için Türkiye'nin dış siyasetinin iç siyasetini ne kadar çok şekillendirdiğini çok daha rahat konuşabiliriz. Bu argüman daha rahat yapılabilir. Aslında daha önceki podcastlerimizi ve İşte bu görüntülü sohbetlerimizi hatırlayanlar, takip edenler hatırlayacaklardır. Şunu iddia ediyordum ki, yani Türkiye'de zaten iç siyasetle dış siyaset artık birbirinden ayırt edilemez şeyler. Yani birisi diğerini belirliyor argümanları, gayet sıkıntılı argümanlar. Bence bu ikisi artık iç içe geçmiş durumda ve her geçen gün dışarıda olan, Türkiye'nin dış ilişkilerinin veyahut da artık ilişkiler bile diyemeyeceğiz, gerilimler, yani dış ilişkilerimiz dediğimiz %90'ı gerilimden ibaret karşı karşıya gelmeler aslında. Hani bu diplomasiden falan bahsetmiyoruz eskiden, yani önceki eski Türkiye'den anladığımız haliyle, ve bunların Türkiye'nin içine yönelik çok ciddi yansımalar oluyor. Yani mesela daha önce konuştuğumuz bir konuydu. Ayasofya. Yani Ayasofya'nın o zaman da demiştik bir muammaydı mesela, değil mi? Yani Türkiye siyasetinde şu anda nereye oturuyor? Hiçbir yere oturmuyor. Ama şunu görüyoruz ki aslında Yunanistan'a ve Kıbrıs'a karşı artan gerilim siyasetini, arttırılan gerilim siyasetini düşünürseniz çok güzel bir yere oturuyor. Yani hani ilk başta buna tekrar döneceğiz. Döneriz muhtemelen konuşmamız, sohbetimiz içerisinde, ama yani çok sorunlu bir argüman. Bunun içeride siyasi sıkışan Erdoğan'ın dışarı yönelmesi veyahut da işte kendi tabanına veyahut da Türkiye'deki milliyetçi, işte Kemalist, ulusalcı, bütün herkesi artık ne kadar toplayabilirse kendi bayrağı altından toplama çabası olarak okumak. Yani böyle yan etkileri olmuş olabilir ama bu kaygıda yapıldığını iddia etmek çok sıkıntılı. iki anlamda çok sıkıntılı. Birincisi şunu gizliyor. Yani Türkiye'de esas itibariyle ne kaynadığını gizliyor. Yani Türkiye'de bu gibi dışarıya yönelik agresyon veyahut da dışarıya yönelik artık aktifi geçip artık neredeyse saldırgan dış siyaset artık bunun bir tarzı oluştu. Yani birincisi bu. İkincisi de bu böyle bir argüman yaparsanız arasallaştırıyorsunuz. Sanki yani esas niyeti başka bir şey. Hayır. Yani ilk başta rejimin sözcülerinin veyahut da bu Mavi Vatan hikayesinin başında olan insanların ağzından çıkanları bence ağzına çıktı gibi almak lazım. Yani sürekli hani bir nevi komplo teorisi üretir gibi aslında şunu yapmaya çalışıyor, aslında bunu yapmaya çalışıyor. Bence ben onlara çok fazla itibar etmiyorum. Ağızlarından çıkanları yani hani bu zaten yakın dönemki performans da bunu gösteriyor. Yani ciddiye almak durumdasınız. Çünkü onu gerçekten yapmaya çalışıyorlar. Bu yönde adımlar atıyorlar. Yani bunlar bir tek retoriğe indirgenemez.
Evet.
Şimdi sorunuzun ikinci bir kısmına gelince, şimdi benzer bir soruyu kimi askerler, kimi emekli askerler de soruyorlar. Halen muhalif olan kimi askerler, rejime muhalif olan, yani rejim bloğu içerisinde diyemeyeceğimiz askerler de soruyorlar. Yahu şu anda evet, herkes Mavi Vatan konuşuyor. E peki biz bundan 5-6 ay önce ne konuşuyorduk? İdlib ne oldu? Hatta Libya ne oldu? Yani Libya'yı bile o kadar konuşmuyoruz artık. Ondan öte Rojava ne oldu? Yani Kuzey Suriye ne oldu? Daha ötesi işte tarihi bir operasyon oluyordu. İşte efendime söyleyeyim Irak'ta Fethullah'ın kökü kazanacaktı vesaire. O ne oldu? Veyahut da tersten söyleyeyim. Bu Mavi Vatan diye yeni bir şey çıktı. Bunlar ayrı olaylar mıydı? Hayır değil. Yani bir defa bunların hepsini yani bir resmin içerisine koymak gerekiyor. Yani Türkiye'deki hani rejimin yani günlük diyelim ki yani günlük gündemleri veyahut da dönemlik gündemleri o kadar bir defa hızlı değişiyor. İkincisi de her biri o kadar sarsıcı ki çok yaygın bir amnezi oluşturuyor bu. Bir tek geniş kamuoyunda değil. Aynı zamanda bu konularla ilgili yorum yapan insanlar da arasında da ana yani yorumcular, akademisyenler, ne bileyim think tanklarda da faaliyet gösterenler gibi yani bu genel olarak bir amnezi unutkanlık yaratıyor. İlk başta şunu bir defa koyalım masaya yani şöyle bir durum var. Türkiye'deki rejim Türkiye'nin bugün dünyada bulunduğu konumunu kabul etmiyor. Etmiyor. Yani bunun işte Lozan'ı tartışmayı açmak gerektiğini söylüyor. Efendime söyleyeyim gönül sınırları olduğunu söylüyor. Bugün bugünkü fiziki sınırlarla örtüşmeyen gönül sınırları olduğunu düşünüyor. Ve önceki sohbetlerimizde de bu olmuştu. Yani mesela tekil tekil aldığınız zaman, tek tek aldığınız zaman bu örnekleri, işte Suriye'de efendime söyleyeyim, tamam biz güneyde bir terör şeyi istemiyoruz devlet, tamam onu anladık. Ondan sonra peki İdlib'de ne yapıyorsunuz? İdlib'de Esad'ı istemiyoruz, onu da anladık. Libya'da ne yapıyorsunuz? İşte darbecilere karşıyız. Hadi onu da anladık. Ondan sonra bakıyoruz şimdi Yunanistan vesaire vesaire. Yani dolayısıyla burada bir genel durum var ve bu genel durumun adını koymak gerekiyor. Genel durumun adı Türkiye artık yani bir dediğim gibi demin yani dünyada bulunduğu dünya içerisinde dünyadaki sistem içerisinde şu anda bulunduğu konumu kabul etmiyor. Aslında bu krizin kökenlerini 19 bin yani Soğuk Savaş'ın bitimine kadar götürebiliriz. Yani eğer köken arıyorsak nereden geliyor bu gerilme? Belki isyanlar daha da geriye götürebilir. Ama tabii ki bence Türkiye'deki çok önemli bir kırılma noktası kesinlikle. Yani Avrupa Birliği ilişkilerindeki iniş çıkışları da buna ekleyebilirsiniz. NATO'nun değişiminde bunu ekleyebilirsiniz. Ama Türkiye içerisinden bakacaksak eğer bence 15 Temmuz çok önemli bir kırılma noktası. Ve 15 Temmuz'dan sonraki devletin rejimin kendi kurumlarıyla özellikle askeriyle kurduğu ilişki çok çok önemli. Yani dolayısıyla bu siyaset değişikliğini, dışarıya yönelik siyaset değişikliğini, yani sıfır değil mi sorundan artık neredeyse herhangi bir bırakınız müttefiki, dostu kalmayan bir ülkeye dönüşmek, bu tabii bir günde olmadı ve önemli kırılma noktaları var. Dediğim gibi bir kırılma noktası, çok temel bir kırılma noktası 15 Temmuz kesinlikle. Ama daha öncesinde tabii ki Suriye siyaseti de önemli. Suriye siyasetinde tutulan yol da çok önemliydi. Ve gelindiğimiz noktada artık şunu söyleyebiliriz. Yani bu sorun da, yani bunu da unutabiliriz belki biz belli bir süre sonra. Ama tabii bir şeyi de açmak isterim, parantez açmak isterim. Aslında yani gündem değişebilir. Yani yarın bir gün bambaşka bir yerde bir gerilim çıkıp mesela Ermenistan gibi bir ara başlık açıldı. Yarın bir gün oraya dönüyor olabiliriz. Yarın bir gün Karadeniz'de. Yani ne bileyim, bunları şu anda öngörmek mümkün değil ama yani sonuç itibariyle bir tarz var. Yani sürekli gerilim arayan bir dış siyaset, sürekli karşı karşıya gelme ve çatışma arayan bir siyaset. Ve bu dış siyaset, bu arada şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Türkiye'nin Türkiye diplomasisinin neredeyse kalmadığı bir dönemde oluyor. Yani bütün bu diplomatik faaliyetler askeri faaliyetler olarak yürüyor. Yani işte bu son Mavi Marmara ile ilgili, Mavi Marmara nereden çıktı? Mavi Vatan gerilimi ile ilgili mesela çok kullanılan bir deyim. Gambot diplomasi. Yani bayağı işte siz deniz gücünüzü, Bahriyelilerinizi artık diplomatlarınız yerine kullanmaya başlıyorsunuz. Aslında bu yani bu bir yandan diplomasinin artık ya yapılamadığını ya o metotların tercih edilmediğini zaten çok iyi göstergelerinden birisi. Ve biz artık diplomasi yapmak istemeyen, yapmaktan uzak duran, yapamayan bir ülke, bir devlet mekanizması var, devlet sistemi var ve dediğim gibi biz bunları da bu gündem buradan da dönüşebilir. Başka bir gündem de ortaya çıkabilir bir anda ama şu çok açık. Türkiye'nin tarzı değişmiyor. Türkiye dışarıda karşı karşıya gelmek istiyor, gerilim istiyor ve bir kırılma noktası 15 Temmuz demiştik. Bir kırılma noktası daha ekleyeyim o zaman. 2019. O da Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yaptığı Kuzey Suriye'ye asker yollaması, işte Suriye devrimci güçlerinin kontrol ettiği kimi bölgeleri işgal etmesi. Bu artık bence dönülmez bir noktaydı. Yani o noktadan sonra artık Türkiye'nin, bunu daha işler buraya gelmeden önce de beraber konuşmalarımızda söylemiştik. Bu konuyla ilgili ben zaten 3 tane de yazı yazdım. Hani Türkiye artık bir savaş rejimine dönüştü. Ve durmuyor, durmayacak. O çok kesin. Ama şimdi bu bağlamı, genel bağlamı koyduktan sonra şimdi Mavi Vatan'a meselesine gelelim ve Mavi Vatan niçin çok yani bir defa bu genel resim içerisinde ele alınmalı. Mavi Vatan diye yepyeni bir sorun yok. Bu sorunlar silsilesi bir çeşit siyaset yapma tarzının bir parçası olarak Mavi Vatan diye bir doktrinimiz, konseptimiz ve sorunumuz var artık. Şimdi Mavi Vatan etrafındaki olan gerilimlerin daha önceki gerilimlerden çok temel bir farkı, Türkiye'nin uluslararası eksen değiştirmesine yönelik belki de nihai adım olarak olacak bir gerilime dönüşmesi. Yani bu şu demek: siz yani şu andaki bu gerilim neye evrilir göreceğiz ileride. O çok karmaşık, onu öngörmek de çok zor. Ama şu kesin: bu Türkiye'nin NATO'yla, yani Atlantik ekseniyle, Avrupa'yla yolculuğuna belki de yani onu bir parantez içine alabilecek, nihai paranteze koyabilecek bir ortam hazırlıyor. Yani bunun diğer gerilimlerden temel farkı bu. Ve eğer kimler tarafından, yani şimdi bir de nereden geliyor? Biz nereden bulduk? Nereden edindik bunu? Mavi vatanı? Kimlerin kimler bunun diyelim ki kavramsallaştırmasını yapıyor? Kimler bunun bugün savunuculuğunu yapıyor? Sorularına geldiğimiz zaman işte o zaman iç siyasete başka bir gözle yeniden bakmamız gerekecek.
Peki o zaman aktörleri biraz tartışalım. Yani bu eksen değiştirme meselesi yeni bir tartışma değil. 2000'lerin sonları, 2010 yılından beri belki daha önce Rusya, İran, Çin eksenini biz hep duyuyorduk. Batı karşıtı, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir yapılanma zaten vardı. Ancak AKP iktidarı da iktidara geliş sebeplerinden bir tanesi ya da kendini sunma şekillerinden bir tanesi Batı yanlısı, Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışan, dünya ekonomik sistemiyle entegre olmayı arzulayan bir rejim görüntüsü çizdi uzun yıllar. Ne oldu da bu marjinal olarak belki o dönem kabul edilebilecek Mavi Vatan doktrininin de belki babası sayılabilecek ideoloji, yaklaşım, diğer yaklaşıma galebe çaldı. Siz 15 Temmuz'a işaret ettiniz ama belli ki onun da öncesinde bu Mavi Vatancıların ya da bu Türkiye'nin ekseninin değiştirilmesini isteyenlerin bir ilerleme sağladı. Rejim üzerinde nüfuz elde ettiği aşikar. Nereye kadar götürebiliriz biz bu iki ideoloji arasındaki belki gerilimi ya da birinin diğerine galebe çalmasını?
Ya aslında bunu eğer illaki kök bulmaya çalışıyorsak, yani köken çok eskilere gidebilir. Yani hani bunu ta Cumhuriyet'in ilk yıllarından alabilirsiniz. Yani Türkiye'nin kuzey ve batı ile olan ilişkisi arasındaki gerilimi. Yani kuzey derken Rusya, batı derken de işte ilk başta diyelim ki erken dönemler için konuşursak temel batı güçleri, İngiltere ve diğerleri, Almanya ve diğerleri. Daha sonrasında da konuşuyorsak, İkinci Dünya Savaşı sonrasında konuşuyorsak NATO. Yani aslında burada bir yani çok defalar, bir tek bu sol iktidarlar dönemi değil, sağ iktidarlar döneminde de gidiş gelişli bir, gerilimli bir ilişki var. Yani hani yani Türkiye NATO'nun zaten hep yani sorunsuz, sıkıntısız bir üyesi olmamıştır. Yani işte 50'lerden başlayarak, hatta ne bileyim işte Menderes'in son dönemde Sovyetler Birliği'ne yakınlaşmaya çalışması, Kıbrıs mesela gerilimi etrafı, Kıbrıs sorunu etrafında devamı, yani 20 yıl boyunca işte devam eden gerilim, işte ambargoya kadar 70'lerde, işte Kıbrıs'ın işgali sonrasında ambargoya kadar varan bir gerilim. Yani aslında bu hani NATO ile zaten Türkiye'nin hep böyle biraz zor bir, yani dönem dönem zor ilişkileri zaten olmuş. Yani ama bu NATO'daki yerini temelden sorgulatan bir noktaya gelmemiş. Şimdi burada aslında hani Türkiye'den kaynaklı bir sorun dışında NATO'nun kendi misyonuyla ilgili de daha genel sorunlar da var. Aynı şey Avrupa Birliği için de söylenebilir. Yani ve bunlara bakarsak, bunların yani bunların yükselişi ve düşüşü nasıl oldu diye bakarsak, Soğuk Savaş'ın tabii ki bitişi. Yani Soğuk Savaş'ın bitişiyle beraber aslında NATO bir yanıyla yeni bir konsept, yani yeni bir tehdit tanımı yapmak durumundaydı. Yani çünkü temel tehdit, varlık sebebi olan tehdit ortadan kalkmıştı. Bence hani onunla beraber aslında Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle beraber Türkiye'nin NATO içerisindeki bence önemi de büyük ölçüde soru işaretleri altında, yani Türkiye'nin bir defa daha az korumaya ihtiyacı olan bir devlete dönüştüğü, ikinci bir şey de hani NATO açısından da önemi bence yani en azından Türkiye siyasetçiler daha dışlanmış, daha ikinci duruma atılmış hissettiler. Ve işte ne bileyim bu tezkere meselesinde olan gerilimler, yani hem de bölgedeki siyasetle ilgili artık, yani hani şunu diyorum, iki kutuplu dünyadan çok kutuplu ve belki de imparatorluğun yani dünyanın temel gücünün güçlerinin kimler olacağına ilişkin dönüşüm beklenilen bir dönemde olmamız, yani işte ne bileyim Çin'in yükselişi, Sovyetlerin büyük bir sendeleme arkasından işte Putin sonrasında tekrardan hegemonya iddiasıyla bölge yani kendi sınırları ötesine sahneye çıkması. Yani bunlarla beraber tabii ki Türkiye için de bir şey oldu. Yani şöyle söyleyelim, daha böyle diyelim ki geleceğe ilişkin düşünülmeye başlanıldığı bir an oldu.
Yani
Ve şu
şöyle
anda
mi denildi? Biz neden olmayalım? Yani biz neden bir dünya gücü olmayalım? Rusya gibi, Çin gibi. Bizim neyimiz eksik gibi bir düşünceye mi yönelildi?
şunu söyleyeyim. NATO dışındaki ihtimaller daha stratejik düşünen kesimlerce artık ciddi ciddi üzerine düşünülen konular üzerine haline dönüştüğü çok belli. Yani şimdi Mavi Marmara'nın Mavi Marmara diyorum ısrarla, çok kusura bakmayın. Mavi Vatan meselesine baktığınız zaman mesela bence yani Cihat Yaycı'yı ben o kadar önemsemiyorum. Ben yani Cem Gürdeniz'in daha yakından yani Cem Gürdeniz'in daha ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu Mavi Vatan'ın hem kuruluşu, hem bugün nasıl algılandığı, hem hükümete nasıl sunulduğu, devlete nasıl sunulduğu ve nasıl bugünkü bu gündeme düştüğü ve bütün bu macerası konusunda. Yani orada bakarsanız aslında bu Türkiye'nin Atlantik ötesi bir rotaya girmesinin önemli bir aşaması olarak bence görüyor emekli amiral bunu ve öyle kurguluyor. Ve yani Türkiye'nin de yani çünkü hani onun tarifine bakarsak veyahut da bir tek onun değil, bence bu hani Cihat Yaycı ve şu andaki direkt kurmay kadronun da tabii onları o kadar çok şeyde görmesek de yani medyada çok yüz göstermeseler bile bence yani bir şöyle bir şey var. Bir stratejik, jeostratejik ve uzun süreli bir çerçeve çiziliyor bu kişilerce ve bu çerçeveye göre, bu öngörülere göre dünyanın ekseni kayıyor. Artık ABD'nin uzun vadede bu imparatorluğu veyahut da hegemonyayı sürdürmesi mümkün değil. Ve Türkiye bu durumda hem eksenini yeniden düşünmeli, hem de artık kendi güvenliğini kendi içindeki sorunları çözerek değil, kendi sınırlarına ulaşmadan onlara müdahale ederek çözmeli. Yani bunun bir kısmı, yani bunun tabii çok önemli bir gerekliliği bu işte hem kıta sahanlığı, hem bu münhasır ekonomik bölge gibi etrafında bir deniz kuşağı oluşturmak. Daha da ileri bir noktada aslında iddia var. O iddia da şu, hatta Akdeniz değil, bu bizim kendimizi savunmamız artık Akdeniz dışı denizlerde de başlamalı. Mesela Kızıldeniz, Hint veyahut da Basra Körfezi veyahut da artık Afrika sahilleri. Yani ve hani bu anlayışa göre Türkiye'nin kendisini koruması artık misak-ı milli sınırlarının içerisinde düşmanlarıyla baş etmesi veyahut da o sınırları beklemesi değil, o sınırlara varmadan bu tehditlerin derdest edilmesini gerektiriyor. Ve bu kurgunun da üzerine kurulacağı güç tabii ki deniz gücü.
Peki
Şimdi
şunu sorayım o zaman. Yani bu çok demode bir yöntem değil mi? Hani fetih yöntemi belki de. Şimdi süper güçler Çin ya da Rusya ya da Amerika Birleşik Devletleri bir yeri işgal ederek ya da bir alanda hakimiyet ilan ederek değil de ekonomik alanda daha çok rekabet ediyor gibi görünüyor. Yani biraz geriden mi gidiyor Türkiye'deki ideoloji yapıcılar?
valla o da doğru, diğeri de doğru sanırım. Yani ikisine de şey vermek lazım. Yani hani son yıllarda dünya siyasetini, yani mesela bu Güney Çin Denizi'nde olup bitene bakarsak, yani aslında biraz benzetebilecek bir durum var. Yani hani Yine işte bu münhasır ekonomik bölge gerilimi, işte Vietnam, Çin ve işte diğer bölge ülkelerinin arasında, işte diyelim ki Amerika gücünün büyük bir kısmını oraya gönderiyor ve uzun yıllar dünya, 90'lar sonrasında uzun yıllar dünya devletlerin birbiriyle savaşmadığı bir dönem yaşadı. Yani çok uzun bir dönem yaşadı. 10 küsür yıllık bir dönem yaşadı. Ve artık bu, yani tekrardan görüyoruz ki devletler birbirinin savaşma söyleyin. Yani bu hep proxy war'lar savaşılıyordu. Yani ne bileyim, bir de askeri bir devletin işte desteklediği bir güç başka bir devletin desteklediği bir güçle, artık devletlerin tekrardan çatışma, yani hani ekonomik gücüyle tek, yani çünkü şöyle bir şey var. Bu genel olarak, yani dünyada işte iki kutuplu dünyanın çok oturmuş güvenlik konsepti artık Soğuk Savaş sonrası iyimserliğin de özellikle 11 Eylül sonrasında berhava olmasının ardından, yani bir zaten bir gidiş vardı. 11 Eylül sonrasında berhava olmasından durumda sonunda sonuç itibariyle buraya geldik ve artık mesela Çin'i düşünün. Çin bir tek, yani Çin uzun süre resmen, yani askeri bir yatırımlar veya askeri bir güç olmaktan özellikle kaçındı. Şu anda ise tersi bir siyaset izliyor. Yani bizim bölgemiz için de hakeza birçok güç için söyleyebiliriz. Ben ikisinin de önemli görüldüğünü, yani bence hangisi önemliden öte, hani sonuç itibariyle bu gerilimlerin içerisindeki güçler tarafından ikisinin de önemli görüldüğünü ve askeriyenin daha fazla, her geçen gün daha fazla, yani diyelim ki uzun süre evet biz ekonomik güç olmak daha önemli, daha vesaire falan, diplomatik güç olmak ve artık askeri güce de daha fazla sanırım eğilim var.
Evet. Siz bir şeye devam ediyordunuz. İkinci bölümüne geçmiştiniz. Bu jeostratejik uzun süreli çizilen
Evet.
çerçeveyle ilgili, Mavi Vatan'la
Evet.
ilgili.
Evet. Yani şimdi yani Mavi Vatan'ın, dediğim gibi, yani burada bir dış siyaset Türkiye iç siyasetini belirliyor. Tersine göre daha fazla doğru. Yani iç siyaset yüzünden biz dış siyasette bunu yapıyoruzdan çok daha doğru şu anda. Şimdi bu, yani Mavi Vatan'ın terimini, yani kökenleriyle beraber iyi düşünmek lazım. Yani bir defa bence, yani Cem Gürdeniz'i bir insan olarak da yani onun hayat hikayesi üzerinden de bile yazılabilir. Yani bir yandan bunun şeyi. Çünkü yani ne bileyim, içinde böyle bir fetiş yapılacak kadar bir deniz sevgisi var. Bir yandan da çok sempatide duyduğum şey, yani o gibi şeylere, yani bir müziğe, ne bileyim, denize falan. Ama tabii orada kalmamış. Daha sonra söyleyin, Türkiye'deki içindeki çok büyük gerilimlerde önemli bir tarafı temsil etmiş. Ama yani kısacası şu: çok köklü ve eski bir stratejik düşünme biçiminin ürünü bir doktrin var karşımızda. Ama burada tabii bir yandan da çok ironik olan durum, bunun üzerine zıplayansa, hani stratejik düşüncenin öte, hani çoğu kararları en fazla günlük, haftalık olan bir rejim. Yani şimdi dolayısıyla hani eğer Mavi Vatan nasıl formüle edilmiş, nasıl şekillenmişe bakarsanız, gerçekten işte böyle bence çok sorunlu olan, çok çok sorunlu olan, böyle uzun vadeli, uzun erimli, jeostratejik, reel politik düşünmenin ürünü bir yaklaşım, dış siyasete yaklaşım. Ama yani şu anda tabii bu işin alan veyahut da öncülüğünü yapan veyahut da bayraktarlığını yapan bu hükümet. Bu arada bir parantez açayım. Yani bence hani hükümet değişmesiyle bu muhtemelen değişmeyecek. Bu gündemde olacak bu gerilim. Çünkü yani şu değişir yalnız. Bu gerilimin nasıl götürüldüğü muhtemelen değişecektir. değişebilir. Yani bu rejim sonrasında yani en azından yani belki diplomatik faaliyetler daha öne geçebilir ama yani biz bugünden yarına ortadan kalkacak bir yani gündemden düşmüş gibi bile gözükse bile bence uzun vadede belki bundan sonraki onlarca yıl boyunca muhtemelen etrafında tartışmalar, gerilimler olan bir konu olarak var olacak mavi vatan meselesi. Peki tekrardan diyorum, TÜİK siyaseti ne yaptı? Şimdi yani hani deniz kuvvetleri kurmayları bu doktrinin şekillenmesinin temel aktörleri şüphesiz. Ve yani bu yine emekli Amiral Cem Gürdez'e dönersek yani kendisi de söylüyor bunu, başkaları da dile getiriyor. Yani mavi vatanı bir defa kelime itibariyle, yani kavramsallaştırmak itibariyle bu şekilde sözcüklendirmek anlamında yani esas dert bunu bir pazarlamak. Yani yani rejimin, iktidarın, devletin ilgisini çekmek ve kamuoyunun ilgisini çekmek. Yani bir vatan, yani bunu orada bir vatan olduğu fikri, yani bu ve bunun ne bileyim kara parçası gibi savunulması gerektiği fikri. Yani bu bir pazarlama stratejisi. Yani bir kurum, bakarsanız aslında bir yanıyla bakarsanız bir kurum bir proje hazırlanıyor ve bu projeyle hükümeti veyahut da devlete ve işin ilginç tarafı hani bu 2000'li yılların başında yani hem bu terim var 2006 itibariyle hem aslında daha 1990'lara varan yani bu konuyla ilgili bu Münhasır ekonomik bölgeyle ilgili tartışmalar var. Ayrıca zaten biliyoruz ki Kıbrıs hem de Ege konusunda Yunanistan'la ve Kıbrıs Cumhuriyeti'yle zaten bu işte sınırdı bilmem kıta sahanlığıydı vesaire tartışmalarımız zaten hiç bitmemiş. Hani bunun üzerine inşa olan bir şey, bunun üzerine konumlandırılmış bir şey ama bir yandan da Türkiye'nin yönünü nereye çevirdiğine göre ya sümenaltı edilmiş ya işte şu en sonda gördüğümüz gibi gündemin en başına getirilmiş. Sümenaltı edilmesi ne demek? Yani bakın şu anda iktidarın Akdeniz'de ve Ege'de izlediği siyaset 2000'lerin başında izlediği siyasetin tam tersi. Yani bence buradaki temel durum Türkiye'nin yüzünün nereye dönük olduğu ile ilgili. Batı'ya yüzü dönük bir ülke, NATO'ya yüzü dönük bir ülke, hem Kıbrıs'ta çözüm isteyecektir, istemek durumundadır. Hem de Yunanistan'la sorunları müzakereyle çözmek eğiliminde olacaktır. Eğer siz bundan vazgeçiyorsanız, o zaman tabii ki bundan vazgeçtiğinizi ilan edebileceğiniz en güzel konu, en rahat konu ve bunun herkesin anlayacağı konu bence işte Mavi Vatan diye tarif edilen gerilimler silsilesinin içine atlamak. Şimdi Deniz Kuvvetleri'nin kadrosunun nasıl şekillendiği de yine önemli. Ve Deniz Kuvvetleri'nin Türkiye siyasetinde hangi çevrelere yakın durduğu çok önemli bunu anlamakta. Yani yine aynı kapıya çıkıyor. Bu Türkiye'nin eksen değiştirmesini savunan insanlara daha yakın olan bir şey. Yani bugün şunu söylemek halen çok bence mümkün değil. Yani Türkiye TSK'nın tümden NATO karşıtı bir şey oldu. Hayır değil. Bence yani Milli Savunma Bakanı bile bence NATO karşıtı değil, tam tersi. Ama bu yani hani kurumlar evet Türkiye'de kurumlar öldü ama fonksiyonlar kaldı. Ve Deniz Kuvvetleri'ni bir fonksiyon olarak alırsak Deniz Kuvvetleri muhtemelen Türkiye'deki bütün fonksiyonlar içerisinde en batı karşıtı fonksiyonu gören bir kuvvet.
Yani hep mi öyle oldu, yoksa yani şimdi şöyle Ergenekon balyoz davalarına gidildiğinde de yine Deniz Kuvvetleri meselenin merkezindeydi. O zaman da devlet içerisinde yine Ergenekon ve balyoz aracılığıyla özellikle Deniz Kuvvetleri'ndeki bu ideologlara diyeyim ben yönelik bir şey zaten vardı. Orada da bir kırılma yaşandı galiba. O dönem cezaevlerinde yatırılan insanlar bugün belki de Türkiye'nin rotasını çizenlere dönüştü. Ne dersiniz?
Ya tabii ki orada da bir garip bir hikaye var aslında. Yani hani bunları da yani şimdi Türkiye'de maalesef şöyle çok sıkıntılı bir durum var. Hani biz yani her dönemde yani mesela o işte Ergenekon balyoz şu anda Mavi Marmara Mavi Vatan sözcülerinin çok önemli bir dönüm noktası olarak gördükleri ve aslında dinlediğiniz zaman da çok da makul. Yani çünkü şunu diyorsunuz yani ilk gözaltına alınan, ilk tutuklanan pardon, iki komutan aralarında birisi Cem Gürdeniz ve operasyonlar böyle başlıyor. Ve orada da onları da iddiası NATO'nun bir operasyonu olduğu. Yani NATO'nun veyahut da Atlantikçilerin bir operasyonu olduğu ve esas hedefinde yani çünkü darbeyle biz bir darbe idrasıyla bir operasyon yapıyorsunuz. Türkiye'de darbe tarihinde en diyelim ki göz ardı edilebilecek bir kurum olan Deniz Kuvvetleri'nden bahsediyorsunuz bu işe. Yani onu bilemem ben. Bunu doğru veya yanlış diyemem ama bu bize şunu anlatıyor. Burada Deniz Kuvvetleri etrafında zaten bir gerilim çok uzun zamandan beri sürüyor. Ve bu gerilim de bence Cem Ergüder, Cem Gürdeniz veyahut da yani veyahut da bu Mavi Vatan fikri doktrininin savunucularının haklı oldukları bir şey bence, haklı olabilecekleri bir şey. Hani bu Deniz Kuvvetleri üzerindeki gerilimlerle Deniz Kuvvetleri üzerindeki diyelim ki kapışmayla Türkiye'nin ne istikamete gideceği arasında bir bağlantı oldu. Bu çok belli. Yani bunu en son şuraya getirirsem yani Cihat Yaycı vesaire meselesini de belki burada konuşabiliriz. Ama işte bu bütün bu yaz başıydı. Tam tarihine şimdi bakabilirim. Hatta ve aydınlığın çok tartışma yaratan bir başlığı oldu. Deniz Kurmay kadro sağlam. Ve yani eğer takip ederseniz yani 2010'lu yıllarda da Deniz Kuvvetleri çok ilgi çekiyor aydınlık. Yani aydınlık çevresinin çok yakından ilgi gösterdiği bir şey. Bir ordu birimi. Yani burada komplo teorisinden öte hani Türkiye'nin evet demin söylediğiniz gibi zaten hani istikameti şu andaki kadar tartışmalı değildi. Ama bu yöndeki tartışmalar yani 90'larda zaten başlamıştı. Ve anlıyoruz ki bu tartışmaların bir didişmeye hatta kapışmaya dönüştüğü bir yer Deniz Kuvvetleri. Çünkü Türkiye'nin eksen değişikliği durumunda bunun ifadesini bulacağı en doğrudan ilk ifadesini bulacağı şeylerden birisi Deniz Kuvvetleri'nin nereye yöneleceği. Veyahut da Deniz Kuvvetleri böyle bir yön değiştirmede en aktif güç olmak durumunda. Çünkü tehdidi artık batıdan, güneyinden, zaten güneyden bir şekilde tehdit algılıyordu ama daha geniş anlamda güneyinden alan bir ülkeye dönüşmek durumunda. De güneyinden derken yani Akdeniz vasıtasıyla gelecek işte Avrupa vesaire gibi algılamak durumunda. Yani bu biraz yine jeostratejik bir
Yani
yaklaşım.
şöyle diyebiliriz, Deniz Kuvvetleri'nin kaderiyle aslında Türkiye'nin kaderi bir örtüşüyor ya da kesişiyor mu
Şu
diyebilir
anda
miyiz?
bence şu anda şunu görüyoruz. Yani şu anda İçişleri Bakanlığı ciddi konuşan edenler yani hani yani böyle çok neredeyse magazin haberlerle gündeme geliyor. Yani işte magazin derken kötü magazin haberlerle gündeme geliyor. İşte birine berduş demek, birine şu demek, birine atabilirim atışmak falan gibi ama neredeyse işsiz birisi gibi duruyor. Yani gidip işte ne bileyim sel olan yerde ne bileyim iş araçlarının üzerine atlayıp insan kurtarmak gibi, anlatabiliyor muyum? Bir İçişleri Bakanı yani çok işsiz duruyor yani. Hakeza ne bileyim polistir, kara kuvvetleri, artık bunları pek konuşmuyoruz. Yani bu şöyle bir durum yaratıyor. Yani ilk başta Türkiye'deki rejimi anlamak için hani bütün bunlar olurken rejimin içerisinde sürekli, yani bloklar arasında, bunun bileşenler arasında sürekli bir rekabet olduğunu zaten biliyoruz. Yani siyasi bunları hep konuşuluyor. Ama fonksiyonlar arasında da bir rekabet olduğunu görüyorsunuz. Yani zaten kurumsallık öldüğü zaman bunlar arasındaki senkronizasyon, uyumluluk da aslında berhava oluyor, ölüyor. Bunu görüyoruz. Yani şu anda hani bu fonksiyonlar birbirleriyle çok irtibatlı değil, birbirine rakip işliyorlarmış gibi. Yani mesela sizin ne diyeyim işte Yunanistan'la mı gerileceğiniz, yoksa işte tırnak içerisinde terörün mü kökünü kazıyacağınız, devleti içerisinde hangi fonksiyonun daha yukarı çıkacağını ve dolayısıyla o fonksiyonun yukarı çıkmasıyla ki hangi siyasi çevrelerin, yani o fonksiyonun sesi olan, temsilcisi olan hangi siyasi çevrelerin devlet içerisinde, rejim içerisinde daha güçlü bir konuma geleceğini tayin ediyor. Yani bu mavi vatan meselesine girerek Türkiye Cumhuriyeti'ndeki rejim evet, şu anda kapandı bu. Evet.
Evet, buyurun. Devam edin lütfen.
Evet.
Buyurun.
Hani hangi yani kimin, yani şunu çok net biliyoruz artık. Belli bir kesim, yani ulusalcı diyebileceğiniz, ama bunları gerçekten çok genel şeyler olarak, yani hani herkesin içine attığımız sepetler olarak düşünmeyelim. Çünkü emekli askerler, emekli amiraller arasında da çok temelden, çok derin fikir ayrılıkları var. Yani emekli amirallerinin bir kısmı şu anda en radikal muhaliflerin söyleyemediği şeyleri söyler durumdalar. O tonda eleştiri yapar durumdayken bir grup, yani dolayısıyla hani şu basitçil düşünmekten kurtulmak gerekiyor. Ergenekoncular şurada, balyozcular burada, Kemalistler orada, İslamcılar burada, MHP'liler burada, reisçiler orada, soylucular orada. Yani daha bence, yani bunun da daha karmaşık bir tablo var. Yani özellikle Ergenekoncu, ulusalcı, dediğim gibi bu tabirlerin hiçbiri bana ait değil. Böyle kullanıldığı için söylüyorum. Bu kesimler arasındaki parçalanma emsalsiz. Neredeyse sıvılaştığını söyleyebilirsiniz. Yani bu kez artık, yani herkesi, her cepheye, herkese dokunan, yani bir ucu AKP'ye, yani o kadro içerisinde konumlandırabileceğiniz, oraya koyabileceğiniz kısım. Bir kısmı AKP'ye, bir kısmı İyi Parti'ye, bir kısmı MHP'ye dokunuyor. Bir kısmı hatta HDP'ye dokunuyor. Bir kısmı CHP'ye dokunuyor. Yani artık hani her kesime dokunan ve bu bir çevre olmuş durumda ve akıcı bir çevre. Hani hem dokunuyor hem de bir anda başka bir yere, yani bir yerde de toplanma ihtimali de var. Ve dolayısıyla mavi vatan dediğimiz zaman bunu bir ulusalcıların bir projesi olarak almamak gerekiyor. Belli bir tip, belli bir kadro çevresi olarak, hem belli bir tip ulusalcılığa yaklaşım, hem de belli bir tip bir kadrodan bahsediyoruz. Ve bu kadroların, yani şunu da, yani söylediklerimden şu da çıkmasın. Hani bunlar Vatan Partisi'nin uzantılılarıdır demiyorum. Hani bakarsanız mesela Cem Gürdeniz gibi kişilerin Vatan Partisi ile ilişkilenmesi büyük ölçüde o Balyoz Ergenekon döneminde oluyor. Ve yani bu aslında şu anda Vatan Partisi'nin de şöyle tanımlamak lazım. Yani bu tabanıyla vesaire zaten bir önemi olmadığını herkes zaten bunu, veyahut da sandıkla vesaire bir önemi yok. Şöyle bir önemi var. Bürokrasi içerisindeki belli grupların siyasi platformundaki sözcüsü, şemsiye, yani çok aslında birbirle aynı olmasa da Hani belli bir bürokratik kadronun siyasi alandaki temsiliyetini sağlaması dolayısıyla bir önemi var. Ve bu yani bakarsanız yani esas itibariyle bence burada çok belirleyici şey Atlantik yani eksen değiştirilmesini savunanlar kişiler bunlar ve bunu da ve iddia bu olduğu için de bunun burada hükümetin yani AKP'nin bu uzun serüvende çünkü buradaki yapılan hesapların asırlarlık siyasi hesaplar olduğu iddiası var. Dediğim gibi ben bu tür bir düşünce biçimini çok sorunlu buluyorum ve yani kendi içerisinde bir tutarlılığı var bunun. İkna ediciliği de var ama çok sorunlu buluyorum. İsterseniz ona da gelirim. Yani dolayısıyla onlar için dolayısıyla bu devlet hani bu çok kerelerde söylendi başka farklı ağızlardan ama yani yaklaşım şu andaki rejime yaklaşım da şu. Siz gidersiniz bu devlet bizimdir. Yani ve dolayısıyla sorun yok. Bugün sizsiniz, yapacaksınız, yapınız, ediniz. Ama yani bu devletin stratejisi bu. Sizden gelen de bunu devam edecek ve burada muhtemelen de haklılar bence. Yani Türkiye'de bugün yani muhalefeti de getirseniz yani bu şu anda öyle bir dosya açılmış durumda ki yani Türkiye'deki herhangi bundan sonra gelecek bir iktidarda bu mavi vatan meselesinden elini çekemeyecek. Sadece yaklaşımı farklı olacak. Sadece bu konudaki Türkiye tarafının taleplerini nasıl tartışılacağı, nasıl gündeme getirileceğindeki metot fark edecek bence.
Peki Yekta Bey, isterseniz bugün burada noktalayalım. Mavi Vatan'ı bir başka yayında tartışmaya devam edelim. Ne dersiniz?
Olur tabii ki, bayağı uzattık.
Peki, yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.